6. ayrım, sayfa 51. Ultimatum, Anders de la Motte. Kahvenin tadı en az Julia'nın beklediği kadar berbattı. Ama içinde bulunduğu durumun tamamını göz önüne aldığımda beklediği gibi çıkan tek şey zaten bu kahveydi. Seni korkuttuysam kusura bakma dedi Amanta. Açıklayayım. Dün ulusal adli tıp laboratuvarını aradım. Mesaisini bitirmek üzere olan çok nazik bir genç kadınla konuştum. Ben aramadan birkaç dakika önce seninle Scarpe bağlantısı hakkında konuştuğunu söyledi. Şiddet suçları biriminde birbirimizle konuşmuyor muyuz diye sordu. Amante kahvesinden bir yudum alıp Julia'ya kupasının arkasından uzun uzun baktı. Julia bir şey demedi. Onun devam etmesini beklemeyi tercih etti. Patolog kurbanımızı DNA'dan teşhis edemeyebileceğimizi söylediğinde Lampedusa'da tanıştığım Europol'den bir adamı aradım. Saraybosna'da adli tıp uzmanı olarak çalışıyor. Bir kafatasının çok katmanlı röntgeninden 3 boyutlu bir yüz yaratabilen bir bilgisayar programları var. Savaştan geriye kalanları teşhis etmek için kullanıyorlar. Elbette %100 bir kesinlikle değil ama robot resim çıkarmaya yetiyor. Amante bir yudum daha kahve içti. Aynı şey senin de aklına gelmiş olmalı, yani kurbanın yüzünü başka bir şekilde yeniden düzenleyebileceğimiz fikri. Adli tıp birimine bu sabah bu yüzden aradın değil mi? Julia bir iki saniye ona dik dik baktı. Ortaçağ Stockholm Müzesi dedi. Bir adli antropologları var, birkaç sene önce yalnızca kafatasını kullanarak Birger Jarl'ın yüzünün bal mumu bir modelini yapmıştı. Ah akıllıca, Amante başını salladı. Kafanın tamamının düzgün bir modellemesi muhtemelen tek başına robot resimden daha çok işe yarıyordur. Ama bu daha uzun zaman alır, en azından bir ay kadar. Ve sen o kadar bekleyemezsin, ne kadar zeki olduğunu ispatlaman lazım. Amante'nin boynu kızarır gibi oldu. Dün akşam seni aramaya çalıştım. Neden cevap vermediğini anlamak zor olmadı. Scarpe'yle bir bağlantı olduğunu biliyordum ve dosyanın suyu ısınmaya başladığında bir sibili dahil etmek istemedin. Kızarma sırası Julia'daydı. Eğer kızaracak bir tip olsaydı tabii ama o öyle biri değildi. Scarpe bağlantısı ayyuka çıktı, her şeyin değişeceğini düşündüm diye devam etti Amante. Her türden polis birimleri ve patronlar dahil olacaklardı. Ve dosyadan alınan ilk kişi sivil olacaktı ve ben bunu istemedim. Özellikle de cesedi gördükten sonra, failin ona yaptıklarını gördükten sonra. Amante ona baktı, endişeli ifadesi anlayışla karşılanmayı beklediğini söyler gibiydi. Julia onaylama jesti yapma isteğini bastırdı. Amante doğru şeyler söylüyordu ve tamamen dürüst gibiydi. Ancak Julia onun doğruyu söyleyip söylemediğine dair nihai kararını vermeden önce hikayenin geri kalanını dinlemek istedi. Amante derin bir nefes aldı. Eh, dün gece sana ulaşmaya çalıştıktan sonra adli tıp birimine gittim. Nöbetteki görevliye kafayı 24 saatliğine ödünç almak için 2000 kron verdim. 5000'e kadar çıkacaktım ama daha ilk teklifime atladı. Amante muhtemelen neşeli gibi görünmesini umduğu bir mimik yaptı. Planım kafatasının röntgenini çekip şimdiye kadar yerine koymaktı. Kimse bir şey fark etmeyecekti ve bir form doldurup incelemeye alınmasını beklemekten çok daha hızlı olacaktı. Ama derken güvenlik polisi ortaya çıkıp cesedi almaya geldi. Şansım varmış ki anlaşılan torbayı bile açmadan götürmüşler. İnsanların önünde sonunda robot resmin hakkında soru soracağını düşünmüşsündür. Neye dayandığını merak edeceklerdir. Amante omuz sıyıktı. Her şey sırayla. Bir robot resim ileri doğru atılmış büyük bir adım demek. Evrak işleri sona her türlü halledilir. Ayrıca yasa dışı bir şey yapmış da değilim. Bir kamu görevlisine rüşvet vermek dışında yani. Amante gülümsedi, şifreli küçük bir gülümsemeydi ve Julia tam anlayamamıştı. Onun hakkındaki diğer pek çok şeyi anlayamadığı gibi. Wallin onu uyarmamış olsa şu anda Amante'nin gerçeği söylediğine çoktan emin olmuştu. Ancak şimdilik hala şüpheleri vardı. Aslında iki kamu görevlisi, tam olarak doğrusunu söyleyeceksek. Bir röntgen teknisyenine de para verdim. Yat kulübünden tanıdığım bir adam. Ama ikisinin de ifade vereceğini sanmam. Yaptığım tek şey İtalyanların tangente dediği şey. Bir çeşit hizmet bedeli şöyle denilebilir.
Bunu Lampedusa'da mı öğrendin? Hani şu Güney Akdeniz'deki İtalyan adası var ya, diye de ekledi Yulia kendini tutamayarak.
Amante birkaç saniye ona baktı, gülümsemesi soldu, lavaboya yürüyüp kupasını bıraktı. Lampedusa'da birçok şey öğrendim, istediğimden de fazlasını. Kupayı musluktan akan suyu da yıkarken Yulia'ya sırtını döndü. Yulia onun devam etmesini bekliyordu ama görünüşe bakılırsa Amante söyleyeceklerini tamamlamıştı.
Şimdi ne yapıyoruz?
Yulia bu soruyu Amante'ye olduğu kadar kendisine de soruyordu. Amante musluğu kapatıp ona döndü. Ben de sana onu soracaktım. Güvenlik polisi torbayı açıp kafanın eksik olduğunu görür görmez kıyamet kopacak. Akıllıca olan seçenek derhal adli tıp birimine gitmek. Adama kafayı soğuk hava depolarından birine gizlice sokması için para vermek ve her şeyi tamamen unutmak olur. Yulia ona baktı. Amante'nin tüm bunları kendisinin dahli olmadan da rahatlıkla yapabileceğinin farkındaydı. Amante yeniden hafifçe gülümsedi ve saate baktı. Ya da sonraki adımımızın ne olacağını karar vermeden önce saat 10'a kadar bekleyebiliriz.
Neden saat 10?
Çünkü ölü adamımızın neye benzediğini o zaman görebileceğiz. Saraç kararmış kapı aralığında kıpırdamadan durmaktaydı. Ahşap duvarda gördüğü ışık düğmesine uzanma güdüsüne direniyordu. Ardındaki orman karanlık ve sessizdi. Ana caddeden buraya takip ettiği dar, asfaltsız yol yalnızca dönüş yerinin uzak ucundaki ağaçların kenarından görülebiliyordu. Uzaklarda bir karganın gakladığını duydu. Ürkünç ses ağaçların arasında yankılanıp belli belirsiz bir uğultuya dönüşerek kayboldu. Belki de bu yalnızca Sarac'ın kafasındaydı. Buz kaplı körfezin üstünden esen rüzgar kıyafetlerini delip geçiyordu. Sarac ürperdi, sonra kapıdan içeri girdi. Botunun tabanları beton zeminde gıcırtı çıkarıyordu. İçerideki koku ona adadaki evi hatırlattı ve klasik suçlayıcı fısıltıları bekledi. Ancak sesler şimdilik susmuş gibiydiler. Belki de ölüler karanlıkta toplanmışlardı. Her ne olacaksa onu beklemekteydiler. Ne olacaktı peki? Sarac bilmiyordu. Bildiği tek şey yolun sonuna ulaştığıydı. Yanus meselesi bu akşam ya da bu şekilde tamamen sona erecekti. Dahil olmuş olan herkes nihayet hareketlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda kalacaktı. Kafasındaki uğultu şiddetini arttırdı. Kış fırtınası yaklaşıyordu. Derken düşünceleri başka bir ses tarafından bölündü. Bu seferki gerçek bir sesle sanki birisi yaklaşıyordu. Dışarıdaki yolda karın üstünde temkinli ve gıcırtılı adımlar atmaktaydı. Sarac kalbinin hızlandığını hissetti. Yakında diye düşündü. Yakında hepsi sona erecek. Kapı aralığında karanlık bir şekil belirdi. Beyaz karda rahatlıkla seçilebiliyordu. David Sarac dediğini duydu alçak bir sesin ve o an her şeyin nasıl sona ereceğini anladı. Ses keskin, temizdi ve pek de düşmanca değildi. Bu kararını vermiş birisiydi. Derken Sarac kendisine doğrultulan bir silah gördü, gözlerini kapattı.
Borcumu ölene kadar ödeyemem.
Borcunu ödeme vakti gelmişti, ihanetinin bedelini. Bazı şeyler tamir edilemeyecek kadar fazla kırılmıştı.
Bu burada diye fısıldadı, buradayım.
Bir şimşek çaktı. Buz gibi bir rüzgar göğsünü delip geçti. Kış fırtınasının gümbürtüsü düşüncelerini bastırdı. Sonrası sessizlik. Ekrandaki yüz gerçeğe benziyordu. Her şey olması gereken yerdeydi. Orantılar doğru görünüyordu. Burun iri ya da minik değildi, sert büzülmüş dudaklarıyla ağız ve elmacık kemiklerine doğru gerilen deri. Kısa ve koyu renk saç, ince gözler, kirpik ve kaşlar bile son kılına kadar kusursuzdu. Yine de resimde yanlış olan bir şeyler vardı ve Yulia ne olduğunu tam bilemiyordu. Ama önemi yoktu. Midesinde bir buz yumrusu oluştu, ürpertisi bütün vücuduna yayıldı. Bilgisayar simülasyonu asla tamamen doğru olmaz dedi Amante omzunun üstünden. Program CAT taramasının ölçülerini kullanıyor. Yüzdeki, göz yuvalarındaki ve burundaki kemiklerin büyüklük ve derecesine göre. Sonra saç ve ten rengi gibi destek bilgiler ekliyor. Hepsi bir araya gelip gerçekliğe oldukça yakın olması gereken bir görsel çıkıyor. Programın sunamadığı tek özellik ise...
İnsaniyet dedi Yulia ona dönerek. Haklısın. %100 gerçek değil ama yine de onu tanıdım.
Yulia derin bir nefes aldı. Şimdi kıyamet kopacak işte. Devasa büyüklükte bir tantana olacak.
Bu,
Yulia ölü adamlarının robot resminin kendilerine ifadesiz gözlerle baktığı ekrana tıklattı.
Bu dedektif David Saraç.
Birinci bölüm. Mutfaktan gelen koku Adalet Bakanı Jesper Stenberg'i uyandırdı. Domuz sosisli yumurta, taze demlenmiş kahve. Kızların akça ağaç şurubuna boğmaya bayıldıkları o kalın Amerikan krepleri. Stenberg yataktan kalkıp sabahlığını giydi, saat daha 10'du. Neredeyse 8 saat uyumuştu. 8 saatlik derin bir uyku tıpkı olması gerektiği gibi. Kabus görmeyeli aylar olmuştu. Bu da zihninin geçmişe bir sünger çektiğine dair iyi bir işaretti. Geçen kış olan her şey geride kalmıştı. Banyoda yüzüne su çarptı, en güvendiği birkaç yüz ifadesini denedi. İlgili, endişeli, derin düşünceli. Her şey yolunda gibiydi ve Stenberg kendi yansımasına göz kırptı. Merdivenlerden inerken mutfaktan sesler duydu. Carolina ve kızlar da elbette ama içlerinde bir erkek sesi de vardı ki Stenberg ondan kaçabilmeyi ummuştu. Ama önceki akşamdan sonra elbette bu nafile bir beklentiydi.
''Günaydın Jesper'' dedi kayınpedere.
''Günaydın Carl Erik, günaydın tatlım.''
Stenberg kibar bir gülümseme tutturup karısının yanağından öptü ve onun kendisine uzattığı bir bardak kahveyi aldı.
''Biraz dinlenmek hakkın diye düşündük.'' dedi Carolina. ''Dün çok iyiydi, öyle değil mi babacığım?''
''Kesinlikle. Gazeteler muhteşem bir iş çıkardığın konusunda hemfikir. Muhalif gazetelerin başyazıları bile gönülsüz bir takdir içinde.''
Stenberg kahvesinden bir yudum aldı. Mutfakta dolanıp duran iki çocuğun kafalarını öptü.
''Dün seni televizyonda gördük.'' dedi
küçük kızı başını tabletten kaldırıp.
''Peki nasıl buldun?''
''Çok iyiydin. Annem tabletlerimizle oynamamıza izin verdi seni uyandırmayalım diye.''
Stenberg bir sandalye çekti ve kayınpederinin karşısına oturdu. Olası eleştirileri önceden cevaplamaya koyuldu.
''Muhalefete karşı daha saldırgan olabilirdim. Suça ve terörizme karşı yeterince sert olmadıklarını daha da açık söyleyebilirdim.''
Kayınpederi teskin edici bir jest yaptı. ''Onu yapmak için önümüzdeki haftalarda bol bol fırsatın olacak.''
''Esas mesele insanların senin zorlu bir sorguyla başa çıkabildiğini görmüş olması. Baskı altında ve herhangi yazılı bir şey olmadan da senin kanlılığını koruyabildiğini, oturaklı ve sağlam olabildiğini de.''
''Devlet adamı gibi öyleydi gerçekten değil mi babacığım?''
Caroline Stenberg'in önüne onun istediğinin yarısı kadar sosisli yumurta koydu. Stenberg onun babasıyla kısa bir bakışma yaşadığını fark etti. Carl Erik ayaklandı ve Stenberg'in omzuna pat pat vurdu. ''Benim gitme vaktim geldi.''
''Kahvaltı etmeyecek misin?''
Carolina'nın sesi hayal kırıklığına uğramış gibiydi.
''Teşekkür ederim ama kalacak vaktim yok. Gelip Jesper'i performansı için tebrik etmek istedim. Boman dışarıda arabada bekliyor.''
''Aa, onu niye çağırmadın ki? Nisa her zaman gelebilir. O aileden biri değil mi?''
Carolina babasını odadan uğurlarken Stenberg'e teşvik edici bir bakış attı.
''Elbette kesinlikle. Nisse her zaman gelebilir.'' diye mırıldandı Stenberg arkalarından.
Nisse Bowman son 30 senedir kayınpederinin şoförü ve sağ koluydu. Bunun öncesinde taş devrinde bir zamanlar Carl Erik'in ordudaki emir eriydi. Carolina etrafında onunla büyümüş, onu ikinci bir baba olarak görmüştü. Bu dinç adam her zaman nazikti. Etrafındakilere askeri bir doğruluk seviyesinde davranırdı. Yalnızca söyleyecek önemli bir şey olduğunda konuşurdu ki o da pek sık olmazdı. Ayrıca Carolina ve kızlara karşı düşünceli, hatta neredeyse korumacıydı. Yine de Bowman'da Stenberg'i rahatsız eden bir şeyler vardı. Gözlerindeki bir şey, tabiri caizse nahoştu. Soluk mavi renkte soğuk gözler. Neredeyse bir balığınkine benziyorlardı. Her daim Stenberg'i izliyor ve yargılıyor gibilerdi ve pek de onun lehinde görünmüyordu. Karısı mutfağa döndü. "Babam henüz sana bir şey söylemek istemedi," dedi. Stenberg kadının sesindeki heyecanı duyabiliyordu. "Ama bu öğleden sonra başbakanla kayıt dışı bir toplantı yapacak. Anket sonuçlarından memnun değil. Ayrıca insanların onu yaşlı ve yorgun gördüğünden endişeleniyor. Özellikle de ameliyat sonrası bastonla yürümek zorunda kaldığından beri. Dünkü söyleşi son sınavdı ve geçtin. Başbakan sana seçim kampanyasının son kısmı için onun yanında olmanı teklif edecek.
Sen onun gayri resmi veliaht prensisin."
Stenberg başını salladı, yüzünün otomatik olarak doğru ifadeyi verdiğini hissedebiliyordu. Karısı konuşmaya devam etti.
"Hayallerimizin hepsi gerçek oluyor, tüm çabalarımız sonuçlanıyor ve beklediğimizden çok daha önce. Başbakan Jesper Stenberg, kulağa nasıl geliyor? Kutlamak için bu öğleden sonraya diplomat restoranında bize bir masa ayırttım. Lena kızlara bakmak için birkaç saat fazladan kalacak."
Stenberg karısına gülümsemeye devam etti. Bu anı hiçbir şey bozamaz dedi kendi kendine. Hiçbir şey ve hiçbir kimse. "Günaydın bakanım," dedi Oscar Wallin Stenberg'in havadar ofisine girerken abartılı ve neşeli bir sesle. Ziyaretçilerin Rosenbads Park'ına bakan geniş pencerelerden hem belediye binasını hem de Riddorf Yard'ının sularını görebileceği şekilde konumlandırılmış deri koltuklardan birinin ardında itaatkar bir şekilde durdu.
"Dün gece televizyondaki muhteşem performansınız için sizi kutlarım. Tüm stüdyoyu hakimiyetiniz altına almış gibiydiniz. O alçak gazeteci bozuntusunun karşınızda hiçbir şansı yoktu. Okuduğum gazetenin ana makalesi sizin partinizin iktidara geleceğini, hatta belki de bir sonraki başbakanımız olduğunuzu yazdı."
"Merhaba Oscar, otur." Stenberg masanın öbür yanındaki koltuğu işaret etti. "Beni görmek mi istemiştin?" diye ekledi. Wallin beklenen dal kavukluğuna devam etme şansı bulamadan. Wallin kolunun altında taşıdığı mavi klasörü açtı ve gösterişli bir şekilde aralarındaki masaya bıraktı. Stenberg renk vermeyen bir ifade takınmak için elinden geleni yaptı.
"Ben sizi geçen hafta Kelstavik'te keşfedilen ceset hakkında bilgilendirmek istemiştim. Bilmenizin iyi olacağını düşündüm. Ceset babanızın kır evinin hemen yakınında bulundu. Er ya da geç birilerinin soru sormaya başlayacağını tahmin ediyorum."
Stenberg elini sağladı. "Elbette ama kısa tut lütfen, sakıncası yoksa."
Wallin konuşmaya başladı ama Stenberg'in bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu. Wallin'in sekreterine detaylı bir rapor bırakacağının farkındaydı. Ne kadar yetenekli, ne kadar çalışkan olduğunu gösterecekti. Oscar Wallin'in sorunu çok zorlamasıydı, özellikle de bir hata yaptığında. Bu da onu güvenilir ve inanılırdan ziyade kaypak ve sokulgan gösteriyordu. Wallin'den gerçekten bıkmaya başlamıştı. Çocuksu görünüşü, saçındaki suyla taranmış kâkülü, şen şakrak ses tonu. Klasörleriyle yaptığı antikalıklar da cabasıydı. Wallin zeki, hatta oldukça zekiydi, en azından bazı açılardan. Ama başka yönlerden tam bir aptaldı. Geçen kış ciddi bir hata yapmış, yediği kaba pislemişti. Ancak koridorlarda güle oynaya gezmek yapacak ve önemli görünecek şeyler bulmaya çalışmak yerine istifasını sunması gerektiğini fark etmemiş gibiydi. Stenberg geçen Noel birkaç gün endişelenmişti. Wallin, Sophie Thorning'in dairesinde bir kan izi bulduğunu söylemişti. Raporları mavi klasörünün içinde gezdirmiş, Stenberg'i Sophie ile hatta belki de Sophie'nin intiharıyla ilişkilendirebileceği imasında bulunmuştu. Stenberg önce Wallin'in talebine boyun eğmeyi ve onu yeni emniyet müdürü olarak atamayı düşünmüştü ama sonra sakinleşmiş, Wallin'in poker oynadığını ve yalnızca blöf yaptığını fark etmişti. Wallin sayısız seçkin polis müdürünün işlerini ve ayrıcalıklarını kaybetmesini sağlamıştı. Siyasi korunması olmasaydı polis otoritesindeki kariyeri sallantıda olurdu. Hatta belki de tüm adalet sistemindeki ve Wallin'i koruyan tek kişi Stenberg'ti.
Hal böyleyken Stenberg onun blöfünü görmüş ve sonrasında Vali'ni hayallerindeki işten mahrum etmişti. Ve Vali'nin ona engel olmak için yapabileceği hiçbir şey yoktu. 3 gün geçmemişti ki Stenberg'in ofisinde yaltakçı bir gülümseme ve kolunun altı mavi bir klasörle belirmişti. Fakat o an itibariyle Stenberg ortada bir kan izi olup olmadığından bile şüphelenmeye başlamıştı. İşi tamamına erdirip Vali'ni kovmayı düşünmüştü ya da daha da iyisi ona bir soruşturmada sıkıcı bir görev verip kariyerinin yavaş yavaş solup gitmesine sebep olmayı. Vali'nin bütçesinde kesintiye gideli çok olmuş, ekip arkadaşlarını teker teker kaybetmesini de sağlamıştı. Tek yapması gereken kalemini oynatmasıydı ve Vali sonsuza kadar gitmiş olacaktı. Ama Vali'nin taşıdığı o mavi klasör hala bir işaretti. Eğer Vali'nin tamamen aşağılanırsa John Torning'le konuşmaya başlaması, Stenberg'in John'un kızıyla yıllardır gizli bir ilişki yaşadığını ve babasına kızı intihar ettiğinde Stenberg'in orada olduğuna dair kuvvetli şüpheleri olduğunu söyleme riski vardı. Stenberg eski akıl hocasının düşmanı olmasını göze alamıyordu. John'un desteğine hala ihtiyacı vardı, özellikle de Barolar Birliği'nin genel sekreteri olarak. Böylelikle Wally'nin ofisindeki yerini korumasına en azından şimdilik izin vermişti. Wally hala konuşmaktaydı. Cesetlerin suyun içinde nasıl çürüdüğüne dair uzunca bir açıklamanın ortasındaydı. Dipte beslenen balıkların cesetleri yemesiyle ilgili bir şeyler anlatıyordu. Stenberg elinde olmadan Sophie'yi onun o güzel ince bedeninin bir kefene sarılı toprağın altında yatıyor oluşunu düşündü. Deri ve doku yavaş yavaş mumlaşıyordu. Tabii solucanlar bedenine ulaşmadılarsa. Stenberg aniden başının döndüğünü hissetti. Birden ayağa kalktı ve pencerelerden birine gitti. Belediye binasının bacalarından çıkan duman Riddorf Yard'ın üzerindeki esintiyle süzülüyordu. Penceresinin birkaç metre ötesinde bir martı havada asılı kalmış sanki kıpırdamadan durmaktaydı. Stenberg'e boş, ölü gözlerle baktı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 62.